Ayrım 35.
Bu görüşü kabul etmenin bir sonucu, insan davranışının genellikle düşündüğümüzden daha fazla içgüdüsel güçlerce denetlendiğini ama bu içgüdülerden hiç değilse bazılarının olumlu olduğunu düşünmemiz olacaktı. Bu, insan doğasına ilişkin oldukça olumlu ve iyimser görüşleri olan Carl Rogers ve Fritz Perls gibi insancıl psikologların düşüncelerine uygun bir görüştür. Kısaca Wilson'ın görüşü, yalnızca saldırganlık gibi olumsuz iç tepkilerin doğuştan olabileceğine inanmamız için bir neden bulunmadığına göre insan davranışının içgüdülerle açıklanışına değerli bir katkıdır. Konumuz açısından Wilson'ın çalışmalarının önemi diğer hayvanlarda özgeci davranış olarak bildiğimiz davranışla birçok ortak özellikleri bulunan davranış örneklerinden söz etmiş olmasıdır. Özgeciliği karşılık beklemeksizin bir başkasını yararlandıran herhangi bir davranış olarak tanımladığımızı hatırlayınız. Bu tanımı unutmamak kaydıyla Wilson'ın örneklerinden bazıları şunlardır. Beyaz karınca sürülerinde asker beyaz karıncalar diğer beyaz karıncaların önüne geçerek yuvayı düşman hayvanlara karşı korurlar. Böylece kendilerini tehlikeye atarlar. Wilson 1971. Başkalarını ve yuvanın hayatta kalabilmesi uğruna birçok asker beyaz karınca ölür. Ateş karıncalarına bir saldırı olduğunda yaralı karıncaların yuvadan çıkıp saldırganla savaşmaları olasılığı yaralı olmayanlarınkinden daha fazladır ve birincilerin daha saldırgan oldukları gözlenmektedir. Böylece yaralanan ateş karıncaları kendi yaşamlarını tehlikeye atmaktadırlar ve yaralı bir karınca yuvaya daha az yararlı olduğu için bu durum bir kendi kendini feda eylemi gibi görünmektedir. İşçi bal arıları sokarak saldırgana yaklaşırlar. Böyle bir durumda iğnesi soktuğu saldırganda kalan işçi arı ölür. Parantez içinde Sakagami ve Akahira 1960. Burada da işçi arı ölümüyle kovanın yaşama şansını artırır. Shakuma parantez içinde Hall 1960 ve baboonların diğer çeşitli tehlikelere karşı kendilerine özgü tepki biçimleri vardır. Başat erkekler tehlikeli konumları alır ve saldırgana doğru fırlarlar. Ek olarak baboon kabilesi tehlikeden uzaklaşırken erkekler sürüyü ya da grubu korumak için bir süre daha oldukları yerde kalırlar. Hayvanlardan birçoğunda gençleri yani yavruları tehlikeye düştüğünde anne baba kendilerini feda ederler. Bu en çok tehlikeyi uzaklaştırma ya da saldırganın dikkatini başka tarafa çekmek için değişik teknikler kullanan kuşlar arasında görülür. İlginç bir örnek gece şahinidir. Bu kuş kanadı kırılmış gibi yuvasından uçar. Alçaktan ve yalpalayarak uçarak yuvadan uzakta bir yerde saldırganın önünde yere iner. Armstrong 1947, Gramsa 1967. Gene birey bir başkasına yardım edebilmek için kendi yaşamını tehlikeye atmaktadır. Özetle her çeşitten hayvan başkalarının yaşamı için tehlikeyi azaltan ama kendi yaşamı için tehlikeyi artıran davranışlarda bulunur. Böyle bir davranışa yanan bir binayı söndürmeye koşan bir itfaiyecinin davranışı anlamında özgeci davranış adı verip veremeyeceğimiz konusu pek belirgin değildir. Önemli bir etmen, hayvanın kendi yaşamını tehlikeye atarken bunu bilerek mi yoksa otomatik olarak mı yaptığına inanmamızdır. İnsanlar hayatlarının tehlikede olduğunu bilirler, gece şahini bilmeyebilir. Ancak her ikisi de karşılığında hemen hemen hiçbir ödül beklemeksizin başkalarına yardımcı bir davranışta bulunmaktadırlar. Bu örneklerin önemi insanlarda özgeci davranışın anlaşılmasına yardımcı olmalarından kaynaklanır. Hayvanların da başka hayvanlara yardım etmek için tehlikeye atıldıklarını ve her zaman kendilerini korumakla güdülenmediklerini, kendini korumanın bazen düşündüğümüz gibi en güçlü güdü olmadığını görüyoruz. Tersine insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da birbirlerini incinmeden korumak, hatta bunu başarabilmek için kendi yaşamlarını tehlikeye atmak doğal görünmektedir. Bu nedenle özgeci davranışı açıklamaya çalışırken bunun bir sırdan çok biyoloji bilgilerimiz ışığında anlamlı ve mantıklı bir davranış olduğunu düşünmeliyiz. Sosyal psikoloğun görevi özgeci davranışın neden bazen görülüp bazen görülmediğini açıklamak ve bu önemli insan davranışını kontrol eden kritik etmenleri ortaya çıkarmaktadır. Özgeci davranış ve tanıkların işe karışması. Özgeci davranışa ilişkin araştırmalar daha çok insanların kendiliklerinden başkalarına yardım ettiği koşullar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konuya ilgi bölümün başında değinilen türden olaylar sonucu uyanmıştır. Böyle olaylarda yardım edebilecek durumdaki insanlar bu yardıma yaşamsal derecede gereksinim duyan başka insanlara yardım etmemektedirler. Bu alandaki araştırmaların çoğunu yapan Latane ve Darley bu olguya tanık konumundakilerin işe karışması adını vermektedirler. Diğer insanların etkisi. Araştırmaların çarpıcı bulgularından biri başka insanların varlığının müdahale edilmesi olasılığını düşürmesidir. Bir deneyde Darley ve Latane 1968 denekler bir odada ya yalnız başlarına ya da diğer deneklerle birlikte bırakıldılar. Duvardaki küçük bir delikten içeriye duman dolmaya başladı. Burada önemli olan deneklerin araştırmacıyı haberdar edip etmeyecekleri ve eğer edeceklerse bunu ne kadar sürede yapacaklarının belirlenmesiydi. Bir denek odada yalnız olduğu zaman dumanı görür görmez araştırmacıya bildirme yönünde güçlü bir eğilim vardı. Bu gruptaki deneklerin %75'i dumanı görmelerinden sonraki 6 dakika içinde, %50'si ise 2 dakika içinde araştırmacıya haber verdiler. Tam tersine odada birden fazla denek varken araştırmacıya hiç haber vermeme yönünde güçlü bir eğilim vardı. Değişik başka koşullarda denekler arasında dumanı haber verme oranı %38 ile %10 arasında değişiyordu. Kısaca yakın çevrede diğer insanların bulunmasının odaya gelen dumanı bir yetkiliye bildirme olasılığını azalttığı görülmektedir. Bir başka deneyde Latane ve Rodin 1969 denekler gene ya yalnız olarak ya da başkalarıyla birlikte bir odada bekletildiler. Ancak bu kez kendilerine ivedi yardım ihtiyacı içindeki bir kadına yardım etme fırsatı verildi. Denekler odaya geldiklerinde genç ve güzel bir kadınla karşılaştılar ve bu kadın onlara doldurmaları için bir anket verdikten sonra bir süre yandaki odada çalışacağını söyledi ve yandaki odaya geçti. Orada kağıtları karıştırdı, çekmeceleri açtı ve bir süre başka gürültüler yaptı. Sonra daha önceden iyiye provasını yaptığı bir düşme olayını gerçekleştirdi. Bir sandalyeden düşen ve kendini inciten biri rolünü oynadı. Denekler bir sandalyenin gürültülü bir biçimde düşüşünü duydular. Kadın, "O, tanrım, ayağım, hareket edemiyorum, üstümdekini de atamıyorum" diyerek çığlık atmaya ve inlemeye başladı. Bütün bunlar 2 dakika içinde olup bitmişti ve temel bağımlı değişken deneklerin düşen kadına yardım etmek için bir girişimde bulunup bulunmayacakları idi. Odada yalnız bekleyen deneklerin %70'i kadına belirli bir biçimde yardım etmek istedi. Odada bekleyenler birbirini tanımayan iki kişi olduğunda yardım edenlerin oranı %40'a düştü. Deneyin yanında edilgen yani pasif bir yardımcı (parantezinde yalancı denek bulunduğunda ise yardım edenlerin oranı yalnızca %7 idi. Gene başka insanların varlığı genellikle acil bir durumda işe karışma yani müdahale olasılığını azaltmaktadır. Daha sonraki araştırmalar bu etkinin özel nedenini ortaya çıkarmaya çalıştılar. İnanılabilir bir açıklama şöyle olabilir. Yanında diğerleri varken denek onların yardım edebileceğini dolayısıyla kendisinin yardım etmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Schwarz ve Glausen 1970 denekleri ikili, altılı ve 6 artı bir de tıp fakültesi öğrencisi içeren gruplar halinde bir odada beklemeye aldılar. Daha sonra denekler açıkça doktor ya da sağlıkçı yardımına ihtiyacı olan birisinin sesini duydular. Deneydeki kadın denekler ikili gruplarda altılı gruplardakinden daha fazla yardım etme eğilimindeydiler. 6 artı 1'de tıp fakültesi öğrencisi içeren grupta ise yardım etme eğilimi en düşük düzeydeydi. Ancak belirli bir nedenden dolayı bu durum yalnızca kadınlarla ilgili olarak ortaya çıkıyordu. Erkekler grubun bileşiminden etkilenmemekteydiler. Bickman 1971 ve Ross 1971 bu bulgulara daha inandırıcılarını etkilediler. Bickman'ın çalışmasında denekler 3 koşulda deneye girdiler. Kendi başlarına, kendileri gibi deneye katılan başkaları ile birlikte ve gene kendileri gibi deneye katılan fakat diğer bir binadaki başkaları ile birlikte. Başkaları ile birlikte olan denekler yalnız olanlardan daha az yardım etme eğilimindeydiler. Fakat birlikte deneye katıldıkları diğerleri başka bir binada iseler tıpkı yalnızkenki gibi davranıyorlardı. Diğer bir deyişle eğer yakında bulunan diğer kişi ya da kişiler yardıma koşamayacak durumda iseler varlıkları deneklerin davranışını etkilemiyordu. Rus denekleri 3 koşulda deneye soktu. Yalnız başlarına, yanlarında 2 yetişkinle birlikte, yanlarında 2 çocukla birlikte. Beklenebileceği gibi belki de yardım edebilme kapasitelerinin çok daha düşük olması yüzünden çocukların varlığı yardım etme davranışı üzerinde yetişkinlerin varlığından çok daha az etkiliydi. Bireyin özellikle sorumluluk duymasını sağlayarak yardım miktarını ve olasılığını artırabiliriz. Morietti 1975 tarafından yapılan bir çalışmada bazı deneklerden sahibi yanında yokken bir çanta ya da radyoya bakıvermeleri istendi. Diğer bazılarından ise böyle bir şey istenmedi. Araştırmacının bir yardımcısı bırakılan şeyi, parantez içinde çanta, radyo ve benzeri, çalmak istediğinde ona bakıvermeleri istenen deneklerin hırsızı durdurma olasılıkları %90, kendilerinden böyle bir şeyin istenmediği deneklerinkinden %20 çok daha yüksekti. Her iki koşulda da birçok başka insan vardı fakat bu durum, kişisel olarak sorumluluk duyanları çok az etkilemekteydi. Bütün bu araştırmalar göstermektedir ki yardım miktar ya da olasılığını etkileyen hiç değilse bir etmen yardım edebilecek durumda bir başkasının orada bulunup bulunmamasıdır. Eğer böyle biri ya da birileri varsa her birey daha az sorumluluk duymakta ve kendisi yardım etmektense bir başkasının bunu yapmasını beklemektedir. Bireyin durumu açıklama biçimi. Böylesi durumlarda daha da önemli bir etmen bireyin olup bitene verdiği anlam olabilir. Latein ve Rudin'in belirttikleri gibi bizim durumu açıklayış biçimimiz büyük ölçüde diğer insanların nasıl tepki gösterdiklerine bağlı olabilir. Eğer bir tiyatroda birisi yangın var diye bağırır da siz bazı insanların çıkış kapısına doğru koşuştuğunu görürseniz gerçekten bir yangının çıktığına inanır ve olabildiğince çabuk kendinizi dışarı atmaya çalışırsınız. Fakat herkes yerinde oturursa büyük olasılıkla yangın haberinin bir şaka ya da yanlışlık olduğunu varsayar, siz de yerinizden kıpırdamazsınız. Diğer bir deyişle yükleme kuramı açısından da tartıştığımız gibi durumu açıklama biçimimiz davranışımızı etkiler ve duruma ilişkin açıklamamız bir bölümü ile başkalarının davranışına bağlıdır. Aynı süreç tanık konumundakilerin işe karışmasında da işler durumdadır. Yandaki odadan ya da pencereden birisinin yardım çağrısını duyduğumuzu varsayalım. Olaydan sonra şöyle bir geriye dönüp baktığımızda kişinin gerçekten yardım gereksinimi içinde olduğu kuşkusuzmuş gibi görünebilir. Ancak olay sırasında karar vermek o kadar kolay olmayabilir. Belki bir şakadır, belki bir psikoloji deneyidir. Belki bağıran kişi bir yerini çiziktirmiştir ve bunu abartmaktadır ve belki hiç de yardım gerektiren bir durum yoktur. Kitty Genovese olayında bile çığlıkları işiten kişiler için kadının yardım gereksinimi pek de açık olmayabilirdi. Bu koşullar altında özellikle ne olduğunu tam olarak göremediğimiz durumlarda olayın iki sevgili arasında karışmamamız gereken bir kavga olduğunu varsayma oldukça yaygındır. Schottland ve Strove 1976. Belki bir şanssızlıktır bu, fakat duruma ilişkin açıklama nedeniyle yardım edilmediğini göstermektedir. Etrafta diğer insanların bulunduğunu, bunların sakin sakin yerlerinde oturduklarını ve kendi işleriyle meşgul olduklarını gören birey, durumun başka koşullarda düşünebileceğinden daha az ciddi olduğuna karar verebilir. Bir odadaki 3 kişi birilerinin yardım çığlıklarına duyarsız kaldığında belki de ortada yardım gerektiren acil bir durum yoktur. Aç parantez, denekler böyle düşünüyor olabilirler. Kapa parantez. Diğer insanlar üzgün iseler biz de üzülürüz. Diğerleri sakinse biz de sakin kalırız. Bu bağlamda eğer diğerleri yardım çığlıklarına karşılık vermenin gereksiz olduğuna karar vermiş görünüyorlarsa bizim de aynı sonucu çıkarma eğilimimiz vardır. Birçok çalışma bu açıklamayı destekler görünmektedir. Birilerinin yardım istediği durum, deneyin yorumuna yer bırakmayacak denli açık ve belirgin olduğunda, başkalarının varlığı ya da yokluğu hemen hemen tümüyle etkisizdir. Clark ve Work 1971, Pliavin, Rodin ve Pliavin 1969 bu sonucu elde etmişlerdir. İkinci çalışmada bir yeraltı treninde yığılıp kalan bir yılancı denek kullanılmıştır. Yalancı denek ya ayık ve normal birisi gibi görünmüş ya da sarhoş rolü. Aç parantez elinde bira şişesi ile kapa parantez oynamıştır. Ayıklık koşulunda insanların kendiliklerinden yardım ettikleri görülmüştür. Bu koşuldaki yalancı deneye 65 denemenin 62'sinde yardım edilmiştir. Kompartmandaki yolcuların sayısının ve yalancı deneye yakınlıklarının hiçbir etkisi olmamıştır. Birisi hasta ve açıkça çaresizlik içinde göründüğünde yakında yardım edebilecek başkaları bulunsun ya da bulunmasın insanların yardıma koştukları gözlenmiştir. Öte yandan sarhoş yalancı deneye 38 denemenin yalnızca 19'unda yardım edilmiştir. Yardım oranının düşüklüğü insanların sarhoş birisine karşı daha az sorumluluk duymalarından ve bulaşmak istememelerinden kaynaklanmış olabilirdi. Fakat bu koşulda bile yardım etme davranışı o anda orada var olan insanların sayısından etkilenmemişti. Clark ve Ward 1974 tarafından yapılan ikinci bir deneyde kesin, açık ve belirgin, aç parantez, yorum ve açıklama gerektirmeyen, kapa parantez, durumlarda yalancı deneyin yardım alma olasılığının %91 ile %100 arasında değiştiği ve yardım etme oranının grubun büyüklüğünden etkilenmediği görüldü. Yalnızca çok belirsiz ve bulanık durumlarda yalnız olanların grup içindekilerden daha fazla yardım ettikleri gözlenmiştir. Smith, Smythe ve Lien 1972 tarafından yapılan bir araştırmada deneyin durumu açıklayış ya da yorumlayış biçiminin başkalarının nasıl davranacağını belirleyen etkenlerden biri olduğu görüşünü desteklemiştir. Bu yazarlarda insanların grup içindeyken yalnız oldukları durumlardakinden daha az yardım ettiklerini gördüler. Ek olarak tanık durumundakilerin deneye, parantez içinde yalancı denek, benzerliklerinin de belirleyici bir etmen olduğunu ortaya koydular. Tanık konumundakilerin deneye, parantez içinde yalancı denek, benzemedikleri durumlarda, benzer oldukları durumlardakinden daha fazla yardım etme davranışı görülüyordu. Bu, kuralsal yani normatif davranış açısından yapılan bir açıklamaya göre beklenebilecek bir bulgu idi. Deneyin duruma ilişkin açıklamasını, parantez içinde yorumu, kendisine benzer olanlar benzemeyenlerden daha fazla etkiliyor olmalıdır. Deneye benzer başkaları aldırmayıp yerlerinde otururlarsa bu deneyin yardım etme olasılığını ona benzemeyenlerin aynı şeyi yapmalarından daha fazla azaltmaktadır. Görüldüğü gibi başkaları ile birlikte olunduğunda yardım etme olasılığının azalmasına bir dizi değişik açıklama getirilebilir. Yardım edebilecek başkaları vardır. Bu nedenle deneyin yardım etmesine pek gerek yoktur. Diğerleri yardım etmemektedirler. Bu yüzden durum daha az ciddi olarak algılanmaktadır. Ek olarak biraz da sorumluluk dağılması söz konusu olabilir. Her birey başka birisinin yardım etmesini bekler ve dolayısıyla daha az sorumluluk duyar. Son olarak birey başkalarının ortasında yardım ettiği zaman yalnızken yardım ettiği durumdakinden daha fazla bir alay edilme olasılığını göze almak zorunda kalabilir. Yardım etmenin uygun olmadığının ortaya çıkması olasılığı karşısında büyük bir olasılıkla birey yalnız olmayı yeğlerdi. Başkalarının bulunduğu her durumda alay edilme, küçük düşme olasılığı artmaktadır ve bu olasılık arttıkça bireyin belirsiz ya da pek açık olmayan bir durumda yardım etme olasılığını da azaltmaktadır. Toplumsal adalet ve eşitlik, parantez içinde hakkaniyet. Özgeci ve genel olarak olumlu sosyal davranışı etkileyen temel etmenler nelerdir? Toplumsal etkileşimi etkileyen güdülerden biri adalet ve toplumsal eşitlik duygusudur. İnsanlar her bireyin çabaları, becerileri, yetenekleri ve katkıları ölçüsünde hak ettiğini alması gerektiği inancındadırlar. Holmans 1961, buna toplumsal adalet duygusu, Adams 1965, toplumsal eşitlik, parantez içinde hakkaniyet duygusu adını vermektedir. Eğer iki kişi bir işe ya da ödeve aynı ölçüde çaba harcamışlarsa ilki olarak aynı ödülü almalıdırlar. Eğer birisi diğerinden daha fazla alırsa sonuç eşitsizliktir. İnsanlar genellikle ödülleri yeniden dağıtarak eşitliği sağlamaya çalışırlar. Özellikle hak ettiğinden daha fazlasını alan kişi aldığının birazını çok az pay alan kişiye verebilir ya da durumu gözleyen bir üçüncü kişi haksızlığa uğrayanın zararının bir kısmını ona geri vermek isteyebilir. bunun hayır kurumlarına bağışta bulunmaların, yardım derneklerinde yer almaların ve sosyal hizmet programlarının altında yatan temel güdü olduğu varsayılır. İnsanlar dünya kaynaklarından en alt düzeyde de olsa herkesin bir pay alması gerektiğine inanmak eğilimindedirler ve hiçbir şey olmayan birisine toplumsal eşitliği bir ölçüde de olsa sağlamak için genellikle bir şeyler verilir. Fakat biz ayrıca çaba gösterenlerin göstermeyenlerden daha fazlasını hak ettiğine de inanırız ve bu insanların iş arayıp aramadıklarına, çalışamayacak durumda olup olmadıklarına ya da yardımı hak etmek için başka özel bir nedenlerinin bulunup bulunmadığına bakmaksızın yardım dağıtan sosyal hizmet programlarına itirazları açıklayabilir. Diğer bir deyişle herkesin bakım görmesi ve herkese yiyecek ve barınak verilmesi gerektiği yönündeki genel inanca ek olarak bazılarının harcadıkları çabaya ve yaptıkları katkıya bağlı olarak diğerlerinden daha fazla hak ettiklerini düşünmek eğilimindeyizdir. Kuşkusuz bu, herkesin her zaman herkese karşı adaletli davrandığı ya da davranacağı, dünyada açgözlülük diye bir şeyin olmadığı ya da insanların hak ettiklerinden daha fazlasını aldıklarında memnun olmayacakları anlamına gelmez. Önemli olan bir ölçüde de olsa insanların toplumsal adalet doğrultusunda bir baskı duyduklarını ve bunu başarmak için belirli bir eğilim sergilediklerini belirtmektir. Bu olgunun bir sonucu birisinin bir şey kaybetmesine neden olan ya da birisinin bir şeyler kaybettiğini gören ama kendisi aynı kaybı uğramayan insanlar üzerindeki etkiyle ilgilidir. Eğer birisi 100 bin lira kaybetmişse aynı zamanda bir başkası 100 bin lira kazanmıştır ve bunu hak etmek için her ikisi de hiçbir şey yapmamıştır. Bu durumda ikisi arasında bir eşitsizlik durumu ortaya çıkacaktır. Eşit davranılmayı hak etmiş olmalarına karşın biri kaybederken diğeri kazanmıştır. Eğer 100 bin lirayı kazanan kişi diğerinin kaybetmesine neden olmuşsa eşitsizlik duygusu çok güçlü olacaktır. Fakat yalnızca diğerinin 100 bin lira kaybettiğini bilmesi bile bir eşitsizlik duygusu yaşamasına neden olacaktır. Bu duygu kazananın kaybedenden daha fazlasını hak etmediği her durumda vardır. İki kişiden aynı çabayı göstermelerine karşın birinin kazanıp diğerinin kaybetmesi bir anlamda adaletsizliktir. Bu nedenle bir haksızlığın ya da adaletsizliğin yapıldığına ilişkin bir duygu gelişecektir. Unutulmaması gereken nokta, bu dengesizliğe yeniden bir biçim vererek bir eşitlik durumu yaratma yönünde bir eğilimin bulunduğudur. Eşitlik, yani hakkaniyet için kanıtlar. Bir dizi çalışma bunu kanıtlamıştır. Bu çalışmaların birçoğunda, aç parantez, Berşahit ve Vaz'dır, 1967, Berşahit ve diğerleri, 1969, kapa parantez. Demekler, karşısındakiler kendi hatası olmaksızın kaybederken kendilerinin kazandığı bir oyun oynadılar. Parantez içinde kumar. Oyunun sonunda kazanan kişiye, parantez içinde gerçek denek, kazandığı paranın bir bölümünü kaybedene geri verme fırsatı verildi. Bu koşullar altında kazanılanın yasal olarak kazanılmış olsa bile bir bölümünü geri verme yönünde güçlü bir eğilimin bulunduğu görüldü. Tersine kazanılanların eşit olması durumunda denekte kazandığının bir bölümünü karşısındaki oyuncuya verme yönünde çok cılız bir eğilimden ancak söz edilebilirdi. Smith ve Marvel 1972'de eşitlik ilkesini destekler nitelikte bulgular elde ettiler. İki kişilik bir takımın üyelerinden birine ortağına verilenin 2, 3 ya da 5 katı verildiğinde bu üyenin kazandığını eşitlemek için aldığı paranın bir miktarını ortağına vermek eğiliminde olduğu gözlendi. Ek olarak fazla ödüllendirilen ortağın ödüllerin daha hakça paylaştırılacağı güvencesinin verildiği bir başka oyunda oynamaya genellikle istekli olduğu da görüldü. Diğer bir deyişle, daha hakça bir paylaşım için yalnızca paranın bir bölümünü gözden çıkarmakla kalmıyor, daha başlangıçta eşitsizliğe neden olan duruma tekrar dönmekten de kaçınıyordu. Leventhal, Michel ve Sanford 1972. Bir takımın üyelerine para dağıtmaları istenen deneklerin başarılı olanlara daha fazla vermek eğiliminde olduklarını ortaya koydular. Fakat grupta çatışmayı önlemek için olacak, en başarısıza hak ettiğinden biraz fazla, en başarılıya da hak ettiğinden biraz eksik verme yönünde hafif bir eğilim gördüler. Başka bir deyişle ödüllerdeki farklılık başarılardaki farklılığın gerektirdiğinden daha küçüktü. Lerner tarafından yapılan birçok çalışma oldukça küçük çocukların bile eşitlik kurallarına göre davrandıklarını göstermiştir. Bir oyun oynayan ve kazanılan ödülleri dağıtabilen anaokulu yaşındaki çocukların hakkaniyeti bir tarafa bırakılarak Lerner'ın tarafsızlık yani parity adını verdiği bir ilkeyi kullandıkları görülmektedir. Diğer bir deyişle oyuna katkısına bakılmaksızın herkes aynı miktarda pay almaktadır. Fakat biraz daha büyük çocuklar takımdaki her üyenin çabasını göz önüne alarak takımdaki yeri daha önemli olanlara daha büyük ödüller vermektedirler. Lerner 1974. Ek olarak daha fazla katkıda bulunanların daha büyük ödüller bekledikleri de görülmektedir. Bir başka çalışma Long ve Lerner 1974 yaptıkları belirli bir iş karşılığı olarak fazla ödeme yapılan çocukların aynı iş için bekledikleri kadar bir ödeme yapılan çocuklarla karşılaştırıldığında daha sonra hayır kurumlarına daha fazla para ödedikleri gözlendi.